33. Ayrım.
Mikail'in ikinci durağı büyük cadde üzerindeki Nalburiye dükkanıydı. Northview'de yaşayan biri mutlaka herhangi bir şekilde Nalburiye dükkanına uğramıştır diye düşünmüştü Mikail. Dükkanda iki satıcı vardı. Mikail sormak için daha yaşlısına ellilerinde gösteren adama yöneldi. Merhaba, 1960'lı yıllarda burada oturduklarını düşündüğüm bir çifti arıyorum. Adam Northview kereste fabrikasında çalışmış olabilir. Çiftin adlarını bilmiyorum ama elimde 1966 yılında çekilmiş iki fotoğrafları var. Adam fotoğrafları uzun süre ve dikkatle inceledikten sonra başını iki yana sallayarak ne kadını ne de erkeği tanımadığını söyledi. Mikael öğle yemeği olarak otobüs durağının yanındaki büfede sosis ekmek yedi. O zamana kadar belediye, kütüphane ve eczanede de şansını denemişti. Yemeğini yedikten sonra araştırmaya devam etti. Polis karakolunda kimse yoktu. Mikael rastgele yaşlı insanlara da sormaya başladı. Sorduğu iki yaşlı kadın fotoğraftaki çifti tanımıyorlardı ama iyi bir tavsiyede bulundular. Fotoğraflar 66 yılında çekildiğine göre bu çift 60'lı yaşlarında olmalı. En iyisi Solbakke sokağındaki yaşlılar evine sorun. Mikael yaşlılar evinin resepsiyonunda duran 30'lu yaşlarındaki kadına kendini tanıttıktan sonra orada bulunma nedenini anlattı. Kadın gözlerini kısarak Mikael'i şüpheyle süzdükten sonra isteğini kabul etti. Önüne düşüp yaşlıların vakit öldürdükleri salona götürdü. Mikael yarım saat boyunca 70 ve üzeri yaşlardaki insanlara fotoğrafları gösterdi. Hepsi de yardımsever insanlardı ama içlerinden hiçbiri 1966 yılında Hedestad'da çekilmiş olan fotoğraflardaki çifti tanımıyordu. Saat 5 civarında tekrar Solvandan sokağına gitti ve Burma'nın kapısını bir kez daha çaldı. Bu defa daha şanslıydı. İkisi de emekli olan Bay ve Bayan Burman evlerine dönmüşlerdi. Mikael'i mutfağa davet ettiler. Bayan Burman kahve suyu koyarken Mikael ziyaretinin nedenini anlattı. Diğerlerinde olduğu gibi bu girişiminden de sonuç alamadı. Bay Burman başını kaşıdı, piposunu yaktı, resimleri dikkatle inceledi ve bir süre sonra resimlerdeki çifti tanımadığını söyledi. Çift birbirleriyle Northview bölgesinin diyalektiyle konuşuyor, Mikael onları anlamakta zaman zaman güçlük çekiyordu. Bayan Burman, fotoğraflardaki kadın üzerine yorum yaparken kıvırcık saçlı yerine dağınık kafa diyordu. Evet, arabanın camındaki pulun fabrikaya ait olduğu konusunda çok haklısın, dedi Bay Burman karısına. Bunu ayırt edebildiğin için çok zekisin ama sorun şu ki bu pullardan doğudan batıya her tarafta var. Fabrikadan kerest alanlara, doğramacılara, makinistlere ve başka bir sürü insana dağıttık. Bu çifti bulmak sandığımdan da zormuş, dedi Mikael. Onların için bulmak istiyorsun? Mikael soranlara gerçeği anlatma kararı vermişti. Fotoğraftaki çift konusunda söyleyeceği her yalan güvensizliğe yol açacak ve durumu daha da karıştıracaktı. Uzun bir hikaye. 1966'da Hedestad'da vuku bulan bir olayı araştırıyorum. Zerre kadar bir ihtimal de olsa bu çiftin olayı aydınlatabileceğini düşünüyorum. Bu çift şüpheli değil. Ayrıca ellerinde bir suçun çözümüne yarayabilecek kanıt olduğunu bile bilmiyorlar. Bir suç? Ne tür bir suç? Üzgünüm ama bundan daha fazlasını anlatamam. Birinin birdenbire ortaya çıkıp 40 yıl önce çekilmiş bir fotoğraftaki insanları aramasının çok tuhaf bir şey olduğunun farkındayım ama henüz çözülemeyen bu olaya ilişkin son günlerde yeni ipuçları açığa çıktı. Anlıyorum. Belli ki olağanüstü bir işin peşindesin. Kereste fabrikasında kaç kişi çalışıyordu? Normal zamanlarda 40 kişi. Ben 1950'li yılların ortalarında 17 yaşındayken işe başladım ve fabrika kapanana kadar da çalıştım. Sonra da nakliye işine girdim. Burman bir süre düşündü. Resimdeki adamın bizim fabrikada çalışmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Belki nakliye işinde çalışmıştır ama öyle de olsa tanımam gerekirdi. Tabii bir ihtimal daha var. Babası ya da bir akrabası fabrikada çalışmıştır ve fotoğraftaki arabada onlardan birinindir. Anlıyorum. Bir sürü ihtimal var. Bu konuda kimlerle konuşabilirim? Bir önerin var mı?
Var,
dedi Burman. Yarın öğleden önce bana uğra. Şöyle bir dolaşıp birkaç morukla konuşuruz. Lisbeth Salander bir anlamda metodolojik bir sorunla karşı karşıyaydı. Kişiler hakkında bilgi toplama konusunda uzmandı. Ama bunu hayatta olan insanların kimlik ve vergi numaralarından hareketle yapardı. Eğer araştırma yaptığı kimse bilgisayar kayıtlarında varsa, ki herkes kayıtlıydı, onun ağına düşmekten kurtulamazdı. Söz konusu kişinin internet bağlantısı, elektronik posta adresi ve kendine ait bir sitesi varsa bu kişinin bütün sırlarına ulaşabilirdi. Şimdiye kadar araştırdığı insanların neredeyse tamamının bilgilerine internet üzerinden ulaşmıştı. Mikail'in ona verdiği iş bütünüyle farklıydı. Üstlendiği görev en basit deyimiyle elindeki çok zayıf bilgilerle dört insanın kimliklerine ulaşmaktı. Üstelik bu insanlar yıllarca önce ölmüşlerdi ve büyük ihtimal bilgisayar kayıtları da yoktu. Mikail, Rebecca Jacobson olayına dayanarak bu dört kişinin de bir cinayete kurban gittiğini ileri sürüyordu. Yani bu durumda sonuca bağlanmamış polis araştırmalarına ulaşmak gerekiyordu. Bu cinayetlerin 1966 yılında işlenmiş olabileceği tezinin dışında da ne zaman ya da nerede işlendiğine dair hiçbir bilgi yoktu. Lisbeth şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı bir durumla karşı karşıyaydı. Bu işin altından nasıl kalkacağım? Lisbeth bilgisayarını açtı ve www.google.com arama motoruna bağlandı. Arama sözcüğü olarak parantez içinde Magda artı parantez içinde cinayet yazdı. Yapabileceği en basit arama tarzı buydu. Şaşırarak karşısına bir sürü soruşturma vakasının çıktığını gördü. İlk olarak Karlstadt'ta yayın yapan Värmland televizyon kanalının 1999 yılında Värmland cinayetleri başlığıyla yayınladığı yayın serisini kontrol etti. Daha sonra Värmland Folkblad adlı gazetede kısa bir tanıtım yazısı buldu. Värmland cinayetleri serisinde bu akşam Karlstadt polisinin yıllarca uğraşıp çözemediği Ranmotrak'ta işlenen Magda Lovisa Jöberg cinayeti ele alınıyor. 1960 Nisan'ında bir çiftçinin eşi olan 46 yaşındaki Lovisa Jöberg vahşi bir cinayete kurban gitti. Muhabir Klaas Gunnar, kurbanın son saatlerinde ve polisin katili bulmak için gösterdiği sonuçsuz çabayı masaya yatıracak. İşlendiği zaman büyük bir infiale yol açan bu cinayeti kimin işlemiş olabileceğine dair çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bugün saat 20'de yayınlanacak programa gençliğinde bu cinayeti işlemekle suçlanmış olan maktulün yeğeni katılarak bu suçlamaların hayatını nasıl mahvettiğini anlatacak. Ama işine yarayacak asıl bilgiyi Värmland Kültür Dergisi'nde yayınlanan Lovisa olayı bütün bölgeyi sarstı başlıklı makalede buldu. Bu makalenin tamamı internet sayfasına konulmuştu. Lovisa'nın kocası, orman işçisi Holger Jöberg'in işten sonra saat 5 civarında eve döndüğünde karısını nasıl bulduğu, saklanamayan bir neşe ve iç gıcıklayıcı bir üslupla anlatılıyordu. Kadın ağır cinsel şiddete maruz kalmış, bıçaklanmış ve bedenine dirgen saplanarak öldürülmüştü. Cinayet çiftliğin ahırında işlenmişti. Cinayetin en dikkat çekici yanı, katilin işini bitirdikten sonra kurbanını dizüstü duracak şekilde atların olduğu bölmeye bağlamış olmasıydı. Daha sonra çiftlikteki hayvanlardan birinin, bu bir inekti, boğazına bıçak saplanarak yaralandığını da keşfetmişlerdi. İlk başta kadının kocasından şüphelenmişler ama adam cinayetin işlendiği saatlerde nerede olduğunu ispat etmişti. Sabahın altısında iş arkadaşlarıyla birlikte çiftlikten 40 kilometre uzaktaki ormana çalışmaya gitmişti. Lovisa'nın sabah saat 10 civarında hayatta olduğuna dair kanıtlar vardı. Komşu çiftlikten bir kadın o saatlerde onu ziyaret etmişti. Cinayetin işlendiği çiftlikte en yakın komşu çiftlik arasında 400 metrelik bir mesafe vardı. Bu nedenle cinayete ilişkin hiç kimse ne bir şey duymuş ne de görmüştü. Kadının kocasına dair şüpheler yok olduktan sonra polis soruşturması öldürülen kadının yeğeninin üzerinde yoğunlaşmıştı. Söz konusu şahsın defalarca mahkemelerle başı belaya girmişti. sürekli bir para sıkıntısı vardı ve birkaç defa halasından küçük miktarlarda borç almıştı. Olay anında nerede olduğuna dair zayıf kanıtları vardı. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Ama köylülerin çoğu onun suçlu olduğunu düşünüyordu. Polis araştırmalarını başka izler üzerinde de sürdürmüştü. Bir süre o bölgelerde görülen bir çerçinin izi sürülmüştü. Söylentilere göre bu adam hırsızlık turuna çıkmış, o hırsız tıynetli çingenelerden biriydi ama bu söylentiler vahşi cinayetin işlendiği çiftlikten bir şey çalınmamış olmasını açıklayamıyordu. Bir sürede komşu çiftlikten bir adamın üzerinde durulmuştu. Yalnız yaşayan bu adam, gençliğinde arkasında homoseksüel bir ilişki olduğu iddia edilen bir cinayet nedeniyle sorgulanmıştı. O zamanlar eşcinsellik bir suçtu. Çevre ahalisine göre bu adamın tuhaf bir ünü vardı. Ama büyük ihtimal homoseksüel olan bir adamın niçin bir kadına cinsel saldırıda bulunup öldürmüş olabileceğinin de bir açıklaması yoktu. Bu soruşturmaların hiçbirinden bir sonuç çıkmamıştı. Lisbeth Salander, Harriet'in telefon defterindeki listeyle bu cinayet arasında açık bir bağ bulunduğunu düşünüyordu. Tevrat'ın Levililer bölümünden yapılan alıntı şöyleydi. 20-16 Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir. Bir çiftlik ahırında öldürülen ve atların olduğu bölüme bağlanan bu kadının adının Magda olması bir tesadüf olamazdı. Bir tek sorun, Harriet'in telefon defterine kadının adının niçin Louisa değil de Magda diye kaydettiğiydi. Magda, kadının ön adıydı ve radyo programlarının ilan edildiği sayfaya kadının tam adı yazılmamış olsaydı, Lisbeth bu olayı gözden kaçırabilirdi. Bu durumda en önemli soru, 1949 yılında işlenen Rebecca ve 1960 yılında işlenen Magda Louisa cinayetiyle Harriet'in kaybolması arasında bir bağ olup olmadığıydı. Eğer böyleyse, Harriet bu cinayetler arasındaki bağ nasıl kurmuştu? Purman, Mikael'i Nurse Yön'ün içinde yorucu bir cumartesi gezisine çıkarttı. Öğleden önce Burman'ın evine yürüyüş yolu mesafesinde oturan fabrikanın 5 eski işçisini ziyaret ettiler. Bunlardan 3'ü Nurse Yön'ün merkezinde, diğer ikisi de kenar mahallesi Sörbin'de oturuyorlardı. Ziyaret ettikleri herkes onlara kahve ikram edip fotoğraflara dikkatle baktılar ve fotoğraflardaki kişileri tanımadıklarını söylediler. Burman ailesinin evinde basit bir öğle yemeği yedikten sonra bu defa arabayla tur atmaya başladılar. Daha önce kereste fabrikasında çalışanların oturduğu Nurse civarındaki 4 köyü ziyaret ettiler. Burman her yerde sıcak bir şekilde karşılanıyordu ama işe yarar bir bilgiye ulaşamadılar. Mikael, Nurse'ye yaptığı seyahatin boşuna olduğunu düşünerek umutsuzluğa kapılmaya başlamıştı. Öğleden sonra 4 civarında Nurse'nin kuzeyindeki Nurse Valen'de kırmızı bir çiftlik evinin önüne arabasını park eden Burman, Mikael'i fabrikadan emekli hızarcı ustası Henning Forsman'la tanıştırdı. ''Tabii ya, bu Asar Branlund'un delikanlısı.'' dedi Henning Forsman. Mikael'in gösterdiği fotoğrafa bakar bakmaz, bingo. ''Öyle mi? Şimdi bu Asar'ın oğlu mu?'' dedi Burman. Mikael'e döndü. ''Bizim müşterimiz de.'' diye ekledi. ''Onu nerede bulabiliriz?'' ''Delikanlıyı mı? Oo, kazı yapman gerekecek. Adı Gunnar. Boliden'e çalışıyordu. 1970 yılında bir dinamit kazasında öldü. Kahretsin.'' ''Ama karısı hala yaşıyor. Resimdeki kadın. Adı Mildred. Bursel'e de yaşıyor.'' ''Bursel'e?'' ''Basturask yolundan 10 kilometre uzakta. Köyün girişindeki o uzun, kırmızı boyalı, harap binaların birinde oturuyor. Sağdan 3. binada. Onları çok iyi tanırım.'' ''Merhaba, adım Lisbeth Salander. 1900'lü yıllarda kadınlara karşı kullanılan şiddet konusunda bir tez hazırlıyorum. Tezim için Landskrona polis merkezini ziyaret edip 1957 yılında gerçekleşmiş bir olayla ilgili polis tutanaklarını okumak istiyorum. 45 yaşındayken bir cinayete kurban giden Raquel Lunda olayıyla ilgili. Bu tutanakların bugün nerede bulunduğuna dair bir fikrin var mı?
Bursel'e, Westerbotten kırsalında, reklam afişi gibi bir yerdi. Köy, gölün bir tarafına, birbirine çok yakın, yarım ay gibi sıralanmış 20 evden ibaretti. Köyün tam ortasında bir yol ayrımı ve iki tabela vardı. Tabelanın biri Hemingen'i 11 kilometre, diğeri de Bastutrax'ı 17 kilometre gösteriyordu. Yol ayrımının hemen yanında küçük bir köprü vardı. Köprünün altından geçen ırmak Buyur Irmağı olmalıydı. Yazın en sıcak günleriydi ve her yerde bir tablo güzelliği vardı.
Mikael arabasını sağdan üçüncü evin çaprazındaki, artık kapanmış olan Konsum mağazasının bahçesine park etti. Evin kapısını çaldı ama evde kimse yoktu. Hemen gene doğru bir saat yürüdü, ırmağın coşkuyla aktığı bir yerden geçti, iki kedi ve bir karacaya rastladı ama geri dönene kadar hiç kimseyle karşılaşmadı.
Mildred Brandlund hala eve dönmemişti. Köprünün yanındaki bir direğe yapıştırılmış BTCC'ye davet eden bir bildiri gördü. Bunu Bursel'e Tutting Car Championship 2002 olarak yorumladı. Buz tutmuş bir gölün üzerinde birbirlerine saf dışı bırakana kadar araba çarpıştırmak bir çeşit kış eğlencesi olmalıydı.
Mikael akşamın 9'una kadar bekledikten sonra pes etti ve Nursery'e döndü. Gecikmiş akşam yemeğini yedi, yatağa uzanıp Van McDermott'in son bölümünü okudu. Ürperticiydi. Akşam saat 10 civarında Lisbeth Salander, Harriet Wanger'in listesindeki isimlerden birine daha ulaştı. Saatler süren bir araştırmadan ve bulduklarını inceleyip sık dokuduktan sonra bu sonuca ulaşmıştı. Kestirme bir yol bulmuştu. Failleri bulunmamış cinayetler hakkında aralıklarla yayınlanmış makaleler vardı. Bir akşam gazetesinin ekinde 1999 yılında "Aramızda serbestçe dolaşan kadın katilleri var" başlığıyla yayınlanmış bir makale buldu. Makale genel bir özet yapmıştı ama dikkat çekici cinayetlere ilişkin isim ve resimler vardı. Nortalya'da Solveig olayı, Norrköping'de Anita, Helsingborg'da Margareta cinayetleri ve daha birçok cinayet ele alınıyordu. Anlatılan en eski olay 1960 yıllarındandı. Bu yıllarda işlenen hiçbir cinayet Lisbeth'in Mikael'den aldığı listedekilere uymuyordu ama Lisbeth'in dikkatini çeken bir olay vardı. 1 Haziran 1962'de Göteborg'da oturan Lea Persson adlı 32 yaşındaki bir fahişe, annesini ve annesinin bakımını üstlendiği oğlunu görmek için Luttevalla'ya gitmişti. Orada birkaç gün kalmış, bir pazar akşamı annesini kucaklayıp hoşça kal dedikten sonra Göteborg'a giden trene binmek için evden çıkmıştı. 2 gün sonra terk edilmiş bir endüstri bölgesindeki bir konteynerin arkasında cesedini bulmuşlardı. Lea'ya tecavüz edilmiş ve ağır işkence yapılmıştı. Büyük bir infiale olacağı bu cinayet gazetede tefrika edilmiş ama katil bulunamamıştı. Harriet'in listesinde Lea diye biri yoktu. Ayrıca bu cinayet Tevrat'tan yaptığı alıntılara da uymuyordu. Bununla birlikte Lisbeth'in antenlerine dikmesine neden olan tuhaf bir durum vardı. Lea'nın cesedinin 10 metre uzağında içinde güvercin olan bir çiçek saksısı bulmuşlardı. Güvercinin boynu saksının altındaki delikten geçirilen bir iple bağlanmış, saksı da iki tuğla arasında yakılan bir ateşin üzerine konulmuştu. Güvercine yapılan eziyetle Lea cinayeti arasında ilişki olduğunu kanıtlayacak bir şey yoktu. Çocukların iğrenç ve zalim oyunlarından biri olabilirdi ama basın bu olayı güvercin cinayeti başlığıyla duyurmuştu. Lisbeth Salander kutsal kitabı hiç okumamıştı. Ayrıca evinde de yoktu ama o akşam Hogerlind Kilisesi'ne gitti ve biraz dil dökerek bir kutsal kitap ödünç aldı. Kilisenin önündeki bir banka oturdu ve Levililer bölümünü okumaya başladı. 12. bölümün 8. ayetine geldiğinde kaşlarını çattı. Bu bölüm çocuk doğurduktan sonra annenin arındırılmasını anlatıyordu. Eğer kadının kuzu alacak gücü yoksa, biri yakmalık sunu, öbürü günah sunusu olmak üzere iki kumru ya da iki güvercin yavrusu getirecek. Kâhin kadını arıtacak ve kadın temiz ayılacaktır.
Lea, Harriet Wanger'in telefon defterinde pekala Lea 31-208 olarak kaydedilmiş olabilirdi.
Lisbeth Salander birden daha önce yapmış olduğu hiçbir araştırmanın şimdi üstlendiği kadar çok boyutlu olmadığının ayrımına vardı.
Mikael, pazar günü saat 9'da kapısını çaldığında ikinci evliliğinden sonra soyadı Berggren olan Mildred Brandlund kapıyı açtı. Fotoğrafta olduğundan yaklaşık 40 yıl daha yaşlı ve aynı ölçüde kilolu görünse de Mikael onu hemen tanıdı.
Merhaba, adım Mikael Blomqvist. Siz de Mildred Berggren olmalısınız.
Evet, benim.
Bu saatte kapınızı çaldığım için özür dilerim ama açıklaması oldukça zor olan bir konu için izninizi sürdüm.
Mikael gülümsedi. İçeri girip biraz zamanınızı alabilir miyim?
Kocası ve 35 yaşındaki oğlu da evde olan Mildred çok tereddüt etmeden Mikael'i içeri davet edip mutfağa aldı.
Mikael mutfaktakilerin elini sıktı. Son 24 saatte daha önce hiç içmediği kadar kahve içmişti ama bu durumda kahve teklifini geri çevirmenin pek de nazik bir davranış olmayacağını biliyordu.
Mildred kahve fincanlarını masaya koyduktan sonra oturdu ve Mikael'e nasıl yardımcı olabileceğini sordu.
Mikael onun Nursio diyalektiğini anlamakta güçlük çektiği için Mildred standart İsveççe ile sorusunu tekrarladı.
Mikael derin bir nefes aldıktan sonra uzun ve tuhaf bir hikaye dedi.
1 Ekim 1966'da o zamanki kocan Gunnar Brandlund'la birlikte Hedestad'daymışsınız.
Mildred şaşırmıştı. Başını sallayarak onaylamadan önce Mikael istasyon caddesinde çekilmiş fotoğrafı masaya koyana kadar bekledi.
Bu fotoğraf o gezide çekilmiş, hatırladınız mı?
Ah Tanrım, dedi Mildred. Asırlar önceydi.
Mildred'ın yeni kocası ve oğlu da yanına oturmuş fotoğrafa bakıyorlardı.
Balayı seyahatine çıkmıştık arabayla. Stockholm ve Sigtuna'ya gitmiştik. Eve dönerken de bir yerlerde durmuştuk. Hedestad mı demiştin?
Evet, Hedestad. Bu fotoğraf yaklaşık saat 1 civarında çekilmiş. Seni bulmak için çok çaba sarf ettim. İnanın çok kolay olmadı.
Eski bir fotoğrafımı buluyorsun ve beni aramaya başlıyorsun. Bunu nasıl başardığını hayal bile edemiyorum.
Mikael park yerinde çekilmiş olan fotoğrafı da masaya koydu. Daha sonraki saatlerde çekilmiş olan bu fotoğraf sayesinde izini sürebildim.
Mikael arabanın arka camına yapıştırılmış olan Nursio kereste fabrikası pulu üzerinden Burman'a nasıl ulaştığını, onun aracılığıyla Nursio Valen'de yaşayan Henning Forsman'ı nasıl bulduğunu ve nasıl oraya geldiğini anlattı.
Sanırım böylesi bir araştırma için iyi bir nedenin vardır.
Evet, senin biraz yan tarafında duran bu kız, Harriet Wanger. O gün ortadan kaybolmuş, genel kanıya göre bir cinayete kurban gitmiş. İzin verirseniz neler olduğunu göstermek istiyorum.
Mikael, iBook'unu çıkarttı, bilgisayarı çalıştırırken nasıl bir bağlantı araştırdığını anlattı. Sonra Harriet'in yüz ifadesinin nasıl değiştiğini gösteren fotoğraf serisini izletti.
Eski resimleri incelerken seni keşfettim. Elinde bir fotoğraf makinesiyle Harriet'in biraz çaprazında duruyorsun. Fotoğraf makinenin objektifi onun baktığı yöne çevrilmiş gibi. Orada ne gördüyse, işte o şey Harriet'in yüz ifadesinin değişmesine neden olmuş. Bir mucize beklediğimin farkındayım ama ziyaretimin sebebi belki sende o gün çekilmiş fotoğrafların olabileceği umudu.
Mildred'ın üzüntülerini belirterek fotoğrafların uzun yıllar önce kaybolduğu, film rullalarının hiçbir zaman tab ettirilmediği ya da fotoğrafları çöpe attığını söylemesine kendini hazırlamıştı Mikael. Ama Mildred açık mavi gözlerini Mikael'e dikti ve sanki dünyanın en doğal şeyiymiş gibi tatil fotoğraflarını elbette sakladığını söyledi. Bir odaya gitti ve birkaç dakika sonra içinde bir sürü fotoğraf albümünün olduğu bir kutuyla geri döndü. Tatil fotoğraflarını bulmaları biraz zaman aldı. Hedeştat'ta çekilmiş 3 fotoğraf vardı. Ana caddeyi gösteren fotoğraf bulanıktı. Bir fotoğrafta Mildred'ın eski kocası, diğerinde de yürüyüş alayına katılmış olan palyaçolar vardı. Mikael fotoğrafları hevesle incelemeye başladı ama fotoğraflar hiçbir şey söylemiyordu.